Afife Selahattin. İkisi de 20. yüzyılın başında aynı yıl içinde İstanbul'da doğdu. Selahattin Pınar ailesine rest çekerek kendini sanatına adamış bir müzisyendi. Afife Jale ise yine ailesine rest çekerek sahneleri seçmiş ve Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusu olmuş bir tiyatrocu. Birlikteliklerinin bedelini pahalı ödediler. Acılarını birbirlerinin koynunda dindirmeyi denediler, olmadı. Fırtınalı evliliklerinden geriye ne bir mektup ne nikah fotoğrafı kaldı. Ama arkalarında 100 yıla kazınmış bir aşk hikayesiyle hala dillerde gezen besteler bıraktılar. Geçtiğimiz yüzyılın başında İstanbul göz alıcı güzelliği kadar taassubuyla da tanınan bir başkentti. Sanatçı olmak sadece gayrimüslimlerin tevessül ettikleri bir nafile uğraştı sanki. Müslümana yakıştırılmazdı. O yüzden sanata el sürmeye kalkışanlar erken açan çiçekler gibi soldular. Onlardan biri Selahattin Pınar'dı. 1902'de Altunizade'de doğmuştu. Babası eski Denizli milletvekiliydi. 12 yaşında annesinin etkisiyle uç çalmaya başlamış, Udi Sami Bey'den ders almıştı. Ticaret mektebinde okurken müzik aşkıyla öğrenimini yarıda bırakmış ve bu kararıyla hukukçu olmasını isteyen babasının gazabına uğramıştı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Dedeme soruyorlar, üstadım, hocam Selahattin nasıllar? Dedem de pusu kurmuş bekliyor böyle bir soru sorulsun diye. Çünkü o da amcamın babaannemden ut dersleri alıp çok da güzel sesi var, şarkı söylediğini falan duyuyor ama bu konudaki itirazlarını seslendirmiyor, ortamını bekliyor. Ve orada beklenen cevabı veriyor. Selahattin çalgıcı oldu. Derhal ayağa fırlıyor amcam. Babacığım rica ederim, ben çalgıcı değilim, sanatkarım. Tabii buz gibi bir hava esiyor ve dedem hadi oradan deyince kalkıyor, iskemleye asılı olan ceketini alıyor, kapıya geliyor ve babacığım bir gün gelecek benim adımla anılacaksınız diyor. Gaz lambasını atıyor dedem, yangını söndürüyorlar, amcam gidiyor. Gidiş o gidiş. Bu kavgayla evden ayrılan Selahattin Pınar 1919'da udu bırakıp tambura yöneldi. Sonraları Üsküdar Musiki Cemiyeti adını alacak olan Darül Feyz Musiki'nin kurucuları arasında yer aldı. Dönemin ünlü musiki üstadlarıyla birlikte çaldı, söyledi. Eşlik sazendiliği dışında hanendelik de yaptı. İstanbul'un gözde gazinolarıyla saz salonlarının en çok sevilen besteci ve icracılarından biriydi artık. İşte o günlerde karşılaştı Afife Jale ile. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Afife Jale Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde okuryazar, hatta okuryazar olmanın ötesinde kültürlü ve belli bilgi birikimine sahip bir aileden geldiğini eldeki ender bulgulardan fark edebildiğimiz bir insan. Onun Osmanlı Türk toplumundaki önemli yeri de zannediyorum ki sonu yıkımla biten bir takım acı maceraları gösterebilecek kadar önce oluşu. Anlaşıldığı kadarıyla tiyatro sevdasına ilk adımını tiyatro seyirciliğiyle atmış. Afife Jale'nin sevdalandığı yıllarda Osmanlı'da tiyatro yarım asırlık bir geçmişe sahipti. Osmanlı tiyatrosunun tarihini yazan Metin And'a göre ilk Türkçe gösterim 1868'de yapılmıştı. Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Osmanlı Tiyatrosu'nun kurucusu Güllü Agop tarafından sahnelenen oyunlar o kadar ilgi görmüştü ki kuruluştan 2 yıl sonra 1870'te Şehzadenin Sünnetindeki Türkçe oyunları on binlerce kişi seyretmişti. Ancak sahnede tamamen Ermeni oyuncular vardı. Atamyanlar, Papazyanlar, Acemyanlar, Zarakyanlar, Çuhacıyanlar, Karakaşyanlar, Fasulyeciyanlar. Arada Ahmet Necip gibi, Kavuklu Hamdi gibi Müslüman oyuncular çıksa da sahne gayrimüslimlerin egemenliğindeydi. Müslüman kadınlar içinse tiyatro tam bir yasak bölgeydi. Osmanlı tiyatrosunun meraklı seyircilerinden biri de Afife Jale'ydi. 1902'de İstanbul'da doğmuştu. Orta halli bir ailenin kızıydı. Daha sanayi mektebinde okurken tiyatroya merak salmış ve sahneye çıkamayacağını bile bile 1918'de Darül Bedai'de talebe yazılmıştı. Bu kararı onu ailesinden kopardı. Babası ona fahişe gözüyle bakıp evlatlıktan reddetti. Afife'nin kaderi 1919 yılının 22 Nisan gecesi değişti. O gece galası yapılacak Yamalar oyunundaki Emel rolü Eliza Binemciyan'ın Paris'e gitmesiyle ortada kaldı. Darül Bedai yöneticileri rolü Afife'ye oynatmaya karar verdi. Afife sahne ismi olarak çiğ damlası anlamına gelen jaleyi seçti. Ve o gece Apollon sinemasında kırmızı bir elbiseyle Emel rolünü oynayarak sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oldu. Henüz 18 yaşındaydı. Afife o gece yaşadıklarını daha sonra Refik Ahmet Sevengil'e şöyle anlatacaktı. Afife Jale. Hayatımda mesut olduğum ilk gece. Sanatın ruhuma verdiği güzel bir sarhoşluk içindeyim. O piyeste güzel bir sahne vardır. Orada taşkın bir saadetle ağladım, ağladım. Sahiden ağladım. Alkış, alkış, alkış. Perde kapandı. Bana çiçekler getirdiler. Muhacir Hüseyin Suat Bey kuliste bekliyormuş. Ben çıkarken durdurdu, alnımdan öptü. Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin dedi. Ancak fedai o gece mimlendi. Tiyatroya gelen zaptiyeler yöneticilere Müslüman kadınlara sahne yasağını hatırlattı. Buna rağmen Afife bir hafta sonra Tatlı Sır oyunuyla yeniden sahneye çıkınca tiyatroyu basan zaptiyelerden kaçarak kurtulabildi. Bir süre sonra Kadıköy'de yakalandı. Karakolda bir taş odaya alındı, tokatlandı. Afife bu tokadı ömrü boyunca unutmadı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Daha sonra sahneyle karakol arasında birkaç kez daha gidip gelecek, ancak 1921'de İçişleri Bakanlığı'nın Müslüman kadınlara sahneyi kesin kes yasaklayan bildirisiyle Darülbedai'de kadro dışı bırakılacaktı. Uğruna ailesini terk ettiği tiyatronun kapıları yüzüne kapanmıştı. Birkaç kumpanyanın turnesinde görev alsa da onların da dağılmasıyla tamamen işsiz kaldı. İşte o günlerde yatağa düştü ve haplara sığındı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Tabii çok acı bir şey var orada. Afife yengem o hırpalandığı dönemlerde çok da gururlu bir kadın, tokat yemiş bir nazırdan. Bunu asla affedemiyor ve baş ağrıları çekiyor ve çok büyük migren sıkıntısı çekiyor, ilaçlar alıyor. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Eğer tiyatroda istediği yere gelebilseydi, tiyatro ve tiyatro çevresi onu kollayabilseydi, sanıyorum ki uyuşturucuya ihtiyacı olmayacaktı. O açıdan bana çok keder verici geliyor. Bir insan dramı olarak görüyorum. Yani bunu bir zaaf, uyuşturucuya yatkınlık diye görmüyorum. Hayal ettiği şeylerin gerçekleşmemesi, en büyük ülküsünden hep kırıklıkla ayrılmak insanı bir sığınağa iter. Bu korku veriyor bana. Mustafa Alobora, Selahattin Pınar'ın yeğeni. 19-20 yaşlarında bir kız çocuğu Osmanlı İmparatorluğu zamanında kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde büyük bir devrimci ruhla sahneye çıkıyor ve tabii ki o zamanki kolluk kuvvetleri onu alıp sorguluyorlar. Çok büyük eziyetler ediyorlar ona sahneye çıktığı için. Tabii ki küçücük bir kız çocuğu bunu kaldıramıyor. Belki de uyuşturucuya sığınıyor. İşte tam o bunalımlı günlerde bir bahar akşamı belki de efkar dağıtmak üzere Kuşdili Çayırı'na Hafız Burhan konserine gitti Afife Jale. Hafız Burhan'ın hemen ardında ona tamburuyla eşlik eden müzisyen Selahattin Pınar'dı. Orada rastlaştılar, tanıştılar. Afife Jale, Selahattin Pınar'a şarkılarına hayran olduğunu söyledi. Genç kadın bestekardan hoşlanmıştı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Afife Jale'nin haksızlığa uğradığı bilgisi geliyor amcama. Sanıyorum o bir kere tasvip ediyor bu işi. Yani diyor ki, aferin, bir Türk kadını tiyatro yapıyor. Yarının Sunakanlarını, Ayla Erduranlarını hayal etmişti amcam. Bir şekilde Afife yengemle özdeşleştiriyor yarının büyük Türk kadınlarını, sanatkarlarını. Ve o beğenisini muhafaza ederken bir şekilde karşılaşıyorlar ve ikisi de son derece hassas insanlar oldukları için birbirlerinin gözünden o takdiri ve o şefkati alıyorlar. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Afife'nin büyük bir ihtimalle bir tiyatro oyuncusu olduğu dahi unutulmuş o dönemde. Ama Selahattin Pınar'ın bir gönül adamı olarak coşkun bir tabiatı olduğunu varsayarsak, bu aşkta o bir şeyler yapmak istemiş, acı çekmiş bir kadını kollamayı, korumayı, ona sevgisini ve şefkatini verebilmeyi arzulamıştır diye düşünüyorum. Selahattin Pınar bu genç kadının kahramanlığından etkilenmiş, düşkünlüğünden yaralanmıştı. Kısa bir süre sonra evlenme teklif etti ona. Afife Jale önce size mutsuzluk veririm diye direndi teklife, Pınar'ın ısrarı üzerine kabul etti. Ailelerinin itirazına rağmen kimselere haber vermeden aralarında törensiz resmi nikah kıydılar. Yıl 1929'du. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Bu evliliği gizlemek değil de fazla açıklamamak gereğine inanmış. Çünkü anladığım kadarıyla Afife yengemin artık olur olmaz şeylere hırpalanma adetleri başlıyor. Alınganlıklar, bana niye öyle baktılar, onları önlüyor. Hayat 30'larının arifesinde iki güçlü sanatçıyı buluşturmuştu. Biri şöhret basamaklarını kararlı adımlarla tırmanırken, diğeri ilk basamaklarda tökezlemiş ve düşmesinin acısını uyuşturucu haplarla bastırmaya başlamıştı. Tırmananın tökezleğini elinden tutup kaldırması bekleniyordu ama tersi olacaktı. O yüzden ünlü besteci yıllar sonra daha önceleri nerelerdeydiniz diye soracaktı. İki sanatçı önce Taksim'de Lamartin Caddesi'nin bir apartman dairesinde, sonra taşındıkları Fatih'te bahçe içinde bir evde baş başaydı artık. Afife Jale yıllar süren sıkıntılarını Selahattin Pınar'ın şefkat dolu kollarında unutuyordu. Pınar'ın tamburu Afife'nin müsekkini olmuştu. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Bahçeli bir evleri var. Enginar yetiştiriyorlar, yarıştırıyorlar. Bir tarafta yengemin enginarları, bir tarafta amcamın enginarları. Yarışta tuhaf bunlar da. Bak seninki çok güzel oldu, yok yok seninki çok güzel oldu. Yani benimki seninkinden güzel değil de seninki benimkinden daha güzel. Aşkı tarif ederken hep böyle söylerdi amcam. Yani kişilik sürtüşmelerinde hep birbirlerinin iyiliğine sürtüşüyorlar. Üşüdün sen giy, hayır hayır Selahattin sen giy. Bu dediğim hep böyle sürdü, kavgasız bir şekilde. Amcam her ekstrayı kabul etmezmiş, bırakmıyor yengemi. İşte o aşkın kendisine özen gösterme. Ayrılmayalım, bir arada kalalım. Mümkün olduğu kadar çok saat bir arada yaşayalım. Çocukluğumuzda yaptığımız şeyleri bir daha deneyelim, saklambaç oynayalım diye. Birlikte balık tutarlarmış ve Afife yengem şiir yazarmış. Nasıl şiirlerdi amca derdim, çocuk resimleri gibi derdi. Afife Jale evinde yaralarını sararken onun açtığı yoldan ilerleyen Müslüman Türk kadını sahnelerde boy göstermeye başlamıştı çoktan. Cumhuriyetle birlikte Müslüman kadınlara sahne yasağı da kalkmış ve Afife Jale'ye kapanan kapılar yeni kadınlara açılmıştı. Bedia Muaffit ateşten gömleği çektiği sene İzmir'de sahneye çıkmıştı. Onu Şaziye Moral, Necla Sertel, Halide Pişkin, Suzan Sururi, Neyire Neyir izlemişti. Bu arada Muhsin Ertuğrul'un 1930 yılında Darül Bedai içinde kurduğu tiyatro okuluna başvuran 40 adaydan biri olan Semiha Berksoy okuldan başarıyla mezun oldu. 28 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesi Bursa'daki bir temsilde İzmir valisi Kazım Paşa'nın kızı Şükran Hanım'ın ilk defa rol alarak sahneye çıktığını duyuruyor ve şöyle diyordu. Hayatta velvelili bir rolü bin nefis başaran Şükran Hanım sahnede bakalım ne yapacak? Afife Jale içinse durum tam tersiydi. O sahnede velveleli bir rolü başarmış, şimdi hayatta ne yapacağı sorusuna yanıt arıyordu. Evde mutluydu ama aklı tiyatrodaydı. Yasaklara karşı kahramanca direnerek çıktığı sahneler, şimdi kadınlarla dolarken kendisi nasıl evde oturabilirdi? Oysa onun sahne için yaptığı direnişin bazı siyasi reformları hızlandırdığını Selahattin Pınar 1931'de bizzat sofrasına konuk olduğu Atatürk'ten dinlemişti. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Mustafa Kemal amcama demiş ki, Afife sayesinde hilafeti kaldıracağım. Yani ondan o cesareti alıyor ve nasıl olsa bir ideoloji kırıldı. Şimdi artık kaldırırım diyor. Ben de böyle inanıyorum. Böyle kahramanlıklardan sonra bazı şeyler kolaylaşıyor artık. Hassas bir akıl da onu görüyor. Ama Afife Jale olayı olmasaydı hilafet zor kaldırılırdı. Kanlı kalkardı. Ama kalkınca hiçbir şey olmuyor. Çünkü insanlar alışmışlar artık. Yaklaşan devrimlerin ilk işaretini yakan kadın sahneye çıkmak için yanıp tutuşuyordu. Gerçi o dönem korkup kendisini kovan Darül Bedai'ye küsmüştü ama kötü uyuşturucu anılarına rağmen onu kabul edebilecek kumpanyalar yok muydu? Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. O devir biraz katı kuralları olan bir devir. Bir oyuncunun uyuşturucu müptelası olması hoş karşılanmıyor. Yani tiyatro bir ahlak olarak görülüyor. O ahlakın içerisinde hayatın bu şekilde ezdiği bir insana herhalde fazla yer verilmiyor ki Darül Bedai'ye alınmamış. Selahattin Pınar eşinin içinde yanan tutkuyu fark edince destekledi sahneye dönmesini. Ve Afife Jale bu destekle amatör gruplarla sahneye çıkmaya başladı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Amcam çok ileride bir adamdı. göndermiştir. Hatta o teklif etmiştir. İstiyorsan git, bak sana iyi gelir diye. Ama iyi gelmediğini anladıktan sonra ısrar etmemiştir. Son sığınak olan sahne de Afife'nin yarasını kapamaya yetmemişti. O da yarasını uyuşturarak tedavi etmeyi seçti. Bu yolda işbirlikçisi Suriyeli bir eczacıydı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Bir eczacı Afife yengemi sokak tabiriyle düşürüyor. Onu morfine alıştırıyor. Tabii amaç sahip olmak. Ve morfine alışmış bir kadın ya da erkeğin kıskanacağı bir değer kalmıyor. Morfin en önemli şey. Adam sahip oluyor. Fakat Afife yengem amcama anlatıyor bunu. Amcam kalkıp gidip o eczacıyı vurmuyor. Şikayetçi olmuyor. Yani o öyle büyük bir acıya düşüyor ki her şey önemsiz artık. Ve amcamın bundan sonraki yıllarda gözünde gördüğüm o mutsuzluk bence oralardan kaynaklanıyor. Mutlu olmaya bırakmazlar bizi der gibiydi. Sadun Aksüt, Selahattin Pınar'ın arkadaşı Tamburi. Bana enteresan bir şey anlatmıştı. Bir gün üst kata yatak odasına çıktığı zaman ben de peşinden çıktım. Anahtar deliğine gözümü dayadım, onu gözetledim. Ve orada hayatımız bitti. Çünkü Afife morfin yapıyordu dedi. Koluna morfini bastığını gördüm. Bütün hayatım karardı. Mustafa Alabora, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Sonra o eczacıya Afife aşık oluyor. Dayımla birlikteyken aşık oluyor. Ben öyle biliyorum. Annem öyle anlattı. Dayımı da onu da anlamaya çalışıyorum. Ben de bugün dönüp o güne baktığımda o adama neden aşık olduğunu da anlıyorum. Çünkü ondan uyuşturucu tedarik ediyor. Yani orada bir aşktan çok bir çıkar ilişkisi varmış gibi geliyor bana. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Amcamın eserlerindeki melankoliyi bence şundan kaynaklanıyor. Afife yengem amcama geldiğinde ruhu yıpranmıştı ve amcam o ruhla yıpranmamış haliyle harikalar yaşayabilecekken bu yıpranmış haliyle onları artık asla yaşayamayacaklarını düşünüp melankoliye kapılırdı. Yani çok üzülürdü. Artık yengemin morfin iğnelerini amcam yapıyor. Bir daha başına böyle bir şey gelmesin diye. Yani dünyada böyle bir aşk olamaz. Afife yengem ona diyor ki, Selahattin beni terk et, sana yalvarıyorum. Ben düşüyorum, seni de çekiyorum. At beni sokağa diyor yani. Ama atmadı Selahattin Pınar. Tersine eşi kullandığı uyuşturucuların etkisiyle günden güne zayıflarken hep onun başucunda bekledi. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Aslında dramatik bir aşk tabii. Çok zor, çok yıpratıcı. Herhalde amcacığım mahvolmuştur. 6 ay dayanıyor amcam. 6 ay sonra inanıyor. Yengem onu inandırıyor. Çok da akıllı bir kadın. Ve terk ediyor amcam Afife yengemi. Gecelerce ağlamış, iş yapamamış, çalışamamış ve çok uzun bir sürede onun ilaçlarını temin etmiş. Fakat Afife yengem amcamı kendinden aşkı yüzünden uzaklaştırmıştır. Amcamı mahvetmemek için. Ve o sıralarda bildiğim kadarıyla amcam da morfin denemeleri yapıyor kendi kendine. Mustafa Alabora, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Artık felakete gidiyor iş. Dayım kendini kurtarmak istiyor ve kurtarıyor. Aşkları bitmemişti ama evliliklerini bitirme kararı almışlardı. Bir süre sonra da boşandılar. Bir daha birbirlerini görmeyeceklerdi. Selahattin Pınar, Kürdili Hicazkar bir şarkısındaki gibi "Nereden sevdim o zalim kadını" diye yakınıyordu. Ama aslında hala seviyordu o zalim kadını. Efkarı müziğine yansıyor, ortaya hicran yüklü besteler çıkıyordu. Bu zor günlerde Yahya Kemal'le, Mesut Cemil'le, Fevzi Aslangil'le, Necati Tokyay'larla dostluğuna dayanarak ayakta kalmaya çalışıyordu. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Hiç görüşmüyorlar, yasaklamış yengem. Demiş ki, beni unutacaksın, beni unutman için yapıyoruz bunu. Bir duyum almış amcam. Bu ayrılıktan sonra yengem düşerken amcam en yoğun acılarını çekiyor ve en yoğun bestelerini yapıyor. Onları dinler ağlarmış yengem. Ve ağlamadığım gün zaten öleceğim, akşama çıkmam dermiş. Afife Jale Selahattin Pınar'dan ayrıldıktan sonra büsbütün sefalete düştü. Eski girdap onu yeniden içine çekmeye başlamıştı. Bir süre Kastamonu valisinin eşi olan kardeşi Behiye'nin yanına sığındı. Ancak valinin morfinman bağlısı dedikodularına dayanamayıp kaçtı. Artık tam çöküş dönemi başlamıştı. Aşevlerinde karnını doyuruyor, tenha parklarda yatıp kalkıyordu. Sonunda Vasfi Rıza Somun'un önerisiyle Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeyken Perde ve Sahne Mecmuası yazarlarından Nusret Safa Coşkun'u davet etti ve başhekim Mazhar Osman'ın odasında onunla görüştü. Yazar karşılaşma anında gördüklerini ve Afife Jale'den dinlediklerini dergide şöyle yazacaktı. İki hasta bakıcı sertabibin önüne bir sedye bıraktılar. Dikkat ettim, bu sedyenin üstünde ne bir taşkınlık ne de bir şişkinlik vardı. Boş hissini veriyordu. Yalnız battaniyenin ucundan bir tutam saç çıkmıştı. Örtüyü açtıkları zaman dehşetle yerimden kalktığımı hatırlıyorum. Karşımda sadece iri siyah gözleriyle canlı bir ceset vardı. Ceset yavaş yavaş doğruldu, bacakları, kolları büzüştü. Deri bir torba içinde 5-10 kemikten ibaretti bu insan. Afife Jale. Beni unutmuşlar. Sahneye çıktığım zaman alnımdan öpen muharrir, beni teşvik eden büyük adamlar, hayranlarım, seyircilerim, arkadaşlarım hepsi beni unuttu. Ne çabuk. Kapımı çalan, hatırımı soran bir insan yok. Hepsi unutmuşlar. Burada boğuluyorum. Tımarhane köşesinde ölmek istemiyorum. Ne yapın ne edin beni çıkarın buradan. Neresi olursa olsun buradan daha rahattır. Donuyorum. Sırtıma giyecek bir gömleğim yok. Görüyorsunuz her tarafım çıplak. Delilere tahammül edemiyorum. Başımın içinde tepiniyorlar. Ben deli değilim fakat olmak üzereyim. Beni buradan çıkarın da nereye atarsanız atın. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Uyuşturucu bedenini tahrip etmiş ama ne yazık ki aklı dinç kalmış, akıl uyuşmamış. Etrafında olup biten o karanlık acı dünya tabii kendi acısı, bir de böyle bir akıl hastanesinde barınamamış bir anlamda. Aynı dönemde Selahattin Pınar ikinci evliliğini yaptı. Buruk bir ilişkinin girdabından yeni bir kadınla kurtulmaya çalıştı. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Yatmıyor o kadınla, sadakatle öbürüne bağlı. Nikahlandı bununla unutmak için ama unutamıyor da. Ayrılmışlar, ikinciyle kısa sürmüş. Afife Bakırköy'den sonra abisi Salah'ın Şehzade başındaki evine sığındı. Ama orada da istediği huzura kavuşamadı. Bunun üzerine yeniden kendi isteğiyle hastaneye döndü. Bu kez adresi Balıklı Rum Hastanesi'ydi. Oradan tanıdıklarına isyan dolu mektuplar yazdı. Çoğuna cevap alamadı. 24 Temmuz 1941 tarihinde yapayalnız öldü. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Amcam önce uzun bir süre anlamamış, yani idrak edememiş herhalde. Bir üzüntü göstermemiş. Babam anlatıyordu. Sonra paralamış kendini, elini yüzünü kesmiş, paramparça etmiş kendini, çok acı çekmiş. Sadun Aksüt, Selahattin Pınar'ın arkadaşı Tamburi. Selahattin Pınar, Afife'nin öldüğünü öğrendiğim zaman evine gittim diye anlatmıştı. Fatih civarında bir evde olduğunu söylemişti yanılmıyorsam. Gittim, gördüm. Kolları ve bacakları terse dönmüş, ufacık kalmıştı Afife yatakta. Morfin onu bitirmiş. İncecik kalmıştı, kavrulmuştu dedi. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Cenazesinde 4 kişi var Bakırköy mezarlığında. Biz 1980'li yıllarda Afife Jale filmini çekerken o mezarı çok araştırdık. Bizzat kendim gittim ama ne yazık ki mezar kaybolmuş. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Bildiğim kadarıyla amcam cenazeye gitti. Amcama geliyorlar, geçmiş olsun Allah sabır versin diye. Cenaze de sessiz sedasız oluyor, evlilik gibi. Yeriniz ne, yurdunuz ne, benden böyle korkunuz ne? Duyuyorum sesinizi bazen derin bir kuyudan, dinliyorum uzaklara kalkıp derin uykudan. Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar. Ah bu ömür tükenecek yolunuza hatıralar. Şarkısındaki gibi bir süre anıların koynunda yaşayan Selahattin Pınar, Afife Jale'nin ölümünden sonra Atife Hanım'la üçüncü evliliğini yaparak hayata tutunmaya çalıştı. 6 Şubat 1960 akşamı Kalamış'taki Todori gazinosunda kalp krizinden öldü. 58 yaşındaydı. Altın Pınar, Selahattin Pınar'ın yeğeni. Bir akşam kavga ediyor Atife yengemle. Ne yasakladıysa doktor donatın masayı diyor. Son içişi. Bir elinde limonlu marul, bir elinde rakı. Marulu ısırıyor, rakıdan bir yudum alıyor, düşüyor, ölüyor. Derdi ki, keder istemiyorum, mezarıma her sene ölüm günümde bir büyük rakı dökün. O simge bu şekilde davranmaya yönlendiriyor bizi ve ben çok sevdiğim birkaç arkadaşımla rakı içtim cenazeden sonra. Selim İleri, Afife Jale filminin senaristi. Bazı insanlar baktığınız vakit toplumun çok değer verdiği bir takım normlarıyla bağdaşık değil gibidirler. Yani onların ötesindedirler. Ama aslında o insanlar toplumları ileriye götürür. O insanların kalbi hep bir iki adım önde gider. Dışarıdaki kalabalık da onları kendi dar anlayışlarıyla mahkum etmeye çalışır. Afife ile Selahattin Pınar'ın evliliğinin içinden geçen de iki yalnız insanın bir kalp ağrısıdır diye düşünüyorum.